Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Henriette'nin The Manual for the Ambitious Man adlı kitabı, hırslı erkeklerin başarı arayışı, duygusal denge ve erkeklik anlayışı arasında daha bilinçli bir düzen kurmasına odaklanan kişisel gelişim kitabıdır. Chen, girişimcilik deneyimlerinden, başarısızlıklarından ve mentorlarından öğrendiklerinden hareketle, okura hazır reçetelerden çok bir düşünme ve davranma çerçevesi sunmayı amaçlar. Kitabın temel sorusu, yoğun hedefler peşinde koşarken insanın kendi merkezini, ilişkilerini ve duygusal dayanıklılığını nasıl koruyacağıdır. Yazar, günümüzün dikkat dağıtan, kaygıyı besleyen ortamının özellikle yüksek beklentili erkeklerde kimlik aşınmasına yol açabileceğini savunur. Bu nedenle başarıyı yalnızca çalışma temposu, statü ya da sonuçlarla eşitlemez. Duyguları tanımayı, değişimin zamanlamasını okumayı ve gerektiğinde ilerlemek, gerektiğinde durmak için muhakeme geliştirmeyi öne çıkarır. Antik Çin geleneğine yapılan gönderme de bu denge fikrini destekler. Kitap, batılı tükeniş odaklı çalışma kültürü ile pasif geri çekilme arasında üçüncü, daha stratejik bir yol arar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, başarı arayışında kimliği koruma problemi, kitabın çıkış noktası. Çağdaş yaşamın hırslı bireyleri sürekli uyarana, beklentiye ve karşılaştırmaya maruz bırakmasıdır. Chen'e göre asıl risk, hedef sahibi olmak değildir. Risk, hedeflerin insanın kim olduğuna dair temel anlayışının yerini almasıdır. İş, gelir, itibar veya performans üzerinden kurulmuş bir benlik, sonuçlar kötüleştiğinde kolayca savrulabilir. Bu çerçevede öz farkındalık, yalnızca kişilik özelliklerini bilmek anlamına gelmez. Kişinin neyi neden istediğini, hangi baskılara tepki verdiğini ve hangi bedelleri normalleştirdiğini düzenli biçimde incelemesini gerektirir. Kitabın pratik yönü burada belirginleşir. Okuru soyut biçimde kendini sevmeye çağırmak yerine gündelik davranışların ardındaki yönlendiricileri fark etmeye davet eder. Böylece başarı, dış dünyanın her talebine evet demekle ölçülen bir yarış olmaktan çıkar. Daha seçici kararlar alabilme kapasitesi haline gelir. Türkiye'de de kariyer, aile sorumlulukları ve toplumsal erkeklik beklentileri çoğu zaman aynı anda ağır baskı yaratabilir. Kitabın bu teması, bu baskıları doğrudan çözmeyi vaat etmez. Ancak kişinin dış taleplerle kendi öncelikleri arasındaki farkı görünür kılmasına yardım eden kullanışlı bir mercek sunar. Bu yaklaşım, hırsın bastırılması değil, hırsın kimliği tüketmeyecek biçimde düzenlenmesidir. İkinci olarak, duyguları bastırmak yerine yönetilebilir bilgiye dönüştürmek, Chen'in ele aldığı önemli meselelerden biri, duygusal ustalıktır. Kitapta bu kavram, zor duyguların hiç yaşanmaması ya da sürekli sakin görünmek olarak sunulmaz. Daha gerçekçi olan hedef, kaygı, öfke, hayal kırıklığı, ve stres gibi tepkilerin kararları nasıl etkilediğini fark etmektir. Hırslı insanlar çoğu zaman duyguyu verimliliğin önündeki bir engel sayabilir. Buna karşılık duyguyu bastırmak, kısa vadede işe devam etmeyi sağlasa bile, uzun vadede acelecilik, yıpranma ve ilişkilerde kopukluk doğurabilir. Kitabın çerçevesi, duyguyu bilgi olarak ele alır. Örneğin sürekli kaygı, yalnızca daha fazla çaba ihtiyacını değil hedefin. Çalışma biçiminin veya sınırların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini de gösterebilir. Bu bakış, duyguları mutlak doğru kabul etmez fakat onları yok saymayı da reddeder. Yazarın önerdiği gündelik faaliyetler ve dayanıklılık vurgusu, büyük dönüşümlerden önce tekrarlanabilir, küçük gözlemlerin önemine işaret eder. Böyle bir sistem, tepkiyle eylem arasına kısa bir düşünme alanı koymayı amaçlar. Özellikle rekabetçi çalışma ortamlarında bu alan değerlidir. Çünkü iyi karar, yalnızca hızlı karar değildir. Kişinin içindeki baskıyı, dış koşulları ve kararın olası sonuçlarını birlikte tartabilmesidir. Kitap bu nedenle duygusal yönetimi, kişisel zayıflığın telafisi değil, sürdürülebilir eylemin altyapısı olarak konumlandırır. Üçüncü olarak, tükenişe götüren grind ile geri çekilen drift arasındaki üçüncü yol kitabın ayırt edici fikirlerinden biri. Güncel başarı anlatılarındaki iki uç eğilime yönelttiği eleştiridir. Chen, bir tarafta iradeyi dünyaya dayatmayı, kesintisiz çalışmayı ve sürekli ilerlemeyi ideal sayan grind yaklaşımını görür. Bu yaklaşımın sorunu, dinlenmeyi, ilişkiyi ve duygusal maliyeti başarısızlık işareti gibi değerlendirebilmesidir. Diğer tarafta ise hırstan tümüyle uzaklaşmayı, geri plana çekilmeyi ve yön duygusunu kaybetmeyi içeren drift eğilimi vardır. Yazar, bu iki seçeneğinde değişken hayat koşullarını yeterince okumadığını düşünür. Önerdiği denge, her zaman orta hızda yaşamak demek değildir. Esas mesele, hangi durumda kuvvetle ilerlemenin, hangi durumda beklemenin, uyum sağlamanın veya yeniden yön belirlemenin gerektiğini ayırt etmektir. Bu noktada, İ Ching geleneğine yapılan gönderme önem kazanır. Antik metinden alınan temel ilke, değişimin mekaniklerini anlamak ve zamanlamayı değerlendirmektir. Kitap bunu tarihsel ya da mistik bir kesinlik iddiası olarak değil, katı ikiliklere alternatif bir düşünme biçimi olarak kullanır. İş kurma, kariyer değiştirme veya ailevi sorumluluklar altında karar verme gibi alanlarda koşullar aynı kalmaz. Bu yüzden yalnızca daha çok çabalamak ya da tamamen vazgeçmek yetersiz tepkiler olabilir. Çin'in stratejik yaklaşımı, hedefe bağlı kalırken yöntem ve tempo konusunda esnek olmayı savunur. Böylece disiplin ile uyum sağlama, birbirinin karşıtı değil, birlikte işletilmesi gereken iki beceri olur. Dördüncü olarak, kişisel deneyimden türetilen sistemlerin gücü ve sınırı, The Manual for the Ambitious Man, akademik araştırmaların kapsamlı bir özeti olmaktan çok, yazarın yaklaşık 20 yıllık deneyimi, hataları ve aldığı rehberlik üzerinden oluşturduğu bir kişisel gelişim çerçevesidir. Bu konum kitabın hem gücünü hem sınırını belirler. Gücü, soyut başarı ilkelerini gündelik hayatta kullanılabilecek sistemler, değerlendirmeler ve faaliyetler halinde düşünmesidir.
Oker, yalnızca ilham verici bir anlatıyla değil, davranışlarını izleme ve yeniden düzenleme fikriyle karşılaşır.
Yazarın girişimcilik geçmişi de büyüme hedefleri ile sosyal etki arayışını aynı tartışmada buluşturur. Bu, başarıyı sadece bireysel kazanım düzeyinde ele almamasını sağlar. Ancak kitabın deneyime dayanması, tüm okurlar için aynı sonuçları garanti eden evrensel bir yöntem olduğu anlamına gelmez. Meslek, ekonomik koşullar, sağlık, aile yükümlülükleri ve kültürel çevre bir sistemin uygulanabilirliğini değiştirir. Bu nedenle kitabı en verimli okuma biçimi, kuralları sorgusuz kabul etmek değil, kendi koşullarına uyarlamak olacaktır. Okurun şu ayrımı yapması gerekir. Hangi öneri doğrudan uygulanabilir, hangisi ilke olarak yararlı ama farklı bir biçim gerektirir, hangisi ise mevcut soruna uymuyordur. Kitabın sistem dili bu eleştirel uyarlamayı destekleyebilir. Çünkü sistem düşüncesi tek seferlik irade patlamasından çok, tekrar eden koşulları gözlemlemeyi ve küçük düzeltmeler yapmayı gerektirir.
Böylece kişisel deneyim, taklit edilecek bir hayat hikayesi değil, incelenecek bir karar modeli haline gelir. Son olarak,
erkeklik anlayışını performans yerine sorumluluk ve dayanıklılıkla ele almak, kitap, erkek olma meselesini salt güç gösterisi, ekonomik başarı ya da duygusal mesafe üzerinden tanımlayan dar yaklaşımlara dolaylı biçimde karşı çıkar. Başlıktaki erkek olma vurgusu, hırsın nasıl taşınacağı, duyguların nasıl yönetileceği ve kişinin çevresi üzerindeki etkisini nasıl değerlendireceği sorularıyla birlikte ele alınır. Bu yaklaşımda dayanıklılık, hiçbir şeyden etkilenmemek değildir. Baskı altında yön duygusunu korumak, hata sonrası yeniden değerlendirme yapabilmek ve gerektiğinde destek ya da rehberlik kabul edebilmektir. Chen'in mentorlarından söz etmesi, kendi kendine yeterlilik mitine mesafe koyduğunu gösterir. Kişisel gelişim anlatılarında sık görülen yalnız kahraman fikri yerine, öğrenmenin ilişki ve geri bildirimle de şekillendiği bir model belirir. Bu, özellikle erkeklere yönelik kitaplarda anlamlı bir ayrımdır. Çünkü geleneksel beklentiler, kırılganlığı ifade etmeyi ve yardım istemeyi zayıflık gibi sunabilir. Kitap ise duygusal farkındalığı daha sağlam kararlar vermenin koşulu olarak bağlar. Bununla birlikte eser, erkeklik üzerine sosyolojik veya tarihsel bir inceleme iddiası taşıyor gibi görünmez. Toplumsal cinsiyetin farklı deneyimlerini ayrıntılı biçimde çözümleyen bir çalışma arayanlar için kapsamı sınırlı kalabilir. Buna rağmen hedef okur açısından net bir işlevi vardır. Başarı baskısı içindeki erkeklerin sertlik ile olgunluğu birbirinden ayırmasına yardımcı olur. Olgunluk burada hem hedefe yönelik eylemi hem de eylemin insan üzerindeki maliyetini üstlenme becerisini içerir. Bu nedenle kitap performans merkezli erkeklik fikrini daha dengeli bir sorumluluk anlayışıyla yeniden çerçeveler. Sonuç olarak,
The Manual for the Ambitious Man özellikle kariyer, girişimcilik veya kişisel hedefler konusunda yüksek beklenti taşıyan fakat bu tempoda kaygı,
yön kaybı ya da tükenme riski hisseden erkeklere hitap eder. Duygularını tamamen devre dışı bırakmadan daha düzenli karar vermek isteyen okurlar için de yararlı olabilir. Kitaptan beklenmesi gereken şey,
klinik psikolojiye dayalı ayrıntılı bir tedavi rehberi, kapsamlı bir erkeklik araştırması ya da başarı için evrensel bir formül değildir. Daha çok kişisel deneyimden doğmuş ve günlük değerlendirmeye uygun hale getirilmeye çalışılmış bir yön bulma sistemidir. Empatik katkısı, okuru çalışma hızını artırmaya değil, davranışlarının ardındaki baskıları, tepkileri ve öncelikleri fark etmeye yöneltmesidir. Entelektüel katkısı ise başarı tartışmasını iki dar seçeneğin dışına taşımaya çalışmasıdır. Sürekli zorlamayı yücelten grind anlayışıyla amaçsız geri çekilmeyi temsil eden drift arasında zamanlamaya ve koşullara duyarlı bir strateji önerir. Benzer kişisel gelişim kitaplarından ayrıldığı nokta, duygusal ustalık, girişimci hırs ve antik değişim bilgeliğini aynı çerçevede birleştirmesidir. Ayçin göndermesi, kitabı yalnızca modern verimlilik diliyle sınırlamaz. Buna karşılık okur, bu göndermeleri kesin kurallar olarak değil, karar zamanlamasını düşünmeye yarayan kavramsal araçlar olarak ele almalıdır. Kendi yaşam koşullarını uyarlayarak okuyanlar için eser, hedeflerin peşinde giderken iç dengeyi korumaya dair sade ve uygulanabilir bir düşünme zemini sağlayabilir. Destek olmak isterseniz Henry Chen kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.